Ayrım 8, liste Timur Soykan, sayfa 68. Çavlan Cinayet Mahalline yürürken yeni deliller aramaktan çok, başbakanın huzuruna çıktığında sıralayacağı başarısızlık mazeretlerini planlıyordu. İkinci kez arama yapan ekip bodrum merdivenine tırmanırken tuvaletin önünde hayaletlerin koşuşturması yavaşlamıştı. Paravanın orada konuşan Selçuk ve Murat'ın halinde bekledikleri hazza ulaşamamanın hayal kırıklığı vardı. Çavlan'ı görünce iyice asabı bozulan Selçuk geldikleri aşamayı anlatmaya başladı. Genel aramayı tamamladık. Birkaç kez daha tekrarlayacağız. Üç parmak izi bulduk. Biri muslukta, biri kapı kolunda, öteki sifon düğmesinde. Başka hiçbir iz yok. Dediğim gibi katil işinin ehli, saniyeler içinde öldürmüş, dosyayı almış çıkmış. Maktulün üzerinde birkaç tüy saç bulduk ama çok belli kendisine ait. Yine de inceleyeceğiz. Tuvalette bal dök yala. Köşelerde birkaç saç deri bulduk ama onlar da belli, eskiden kalmış. Laboratuvara vereceğiz ama bir şey çıkmaz. Özetle ilgisiz birilerine ait olma ihtimali çok yüksek. Üç parmak izi dışında tek tespitimiz, temizlikçisi işinde gerçekten çok iyiymiş. Umutsuzluğu büyüten özetin sonundaki espriye gıcık olmuştu Çavlan. Bu başarısızlıktan sonra doğuya sürüldüğünde de espri anlayışını koruyabilecek mi diye düşündü. Temizlikçi kadar işinde titiz olduğunu bir soruyu da gösterdi. Dosyayı ya da içindeki birkaç sayfayı klozete atarak yok etmiş olabilir mi? Görünüş ve tavırlarının kabalığı içinde ince bir zeka olmasına şaşırmıştı Selçuk. Onu hafife aldığı için mahcup bir ses ve kendisini kanıtlamanın hevesiyle konuştu. Bizim de aklımıza geldi ama katil bunu yapmış olamaz. Klozetin çevresinde halen ıslaklık var. Cinayet anında bu daha fazlaydı. O kısımda hiç ayak izi yok. O uzaklıktan da sifona basılamaz. Çavlan geriye kalan tek soruyu sordu. Peki ya maktulün üzerinden çıkanlar? Köşeye özenle dizilmiş delil torbalarına doğru yürüdü Selçuk. Bir torbanın üzerine yapıştırılmış tutanaktan okudu. Tabanca, cüzdan, kimlikler, banka kartları, 50 lira, araba ve ev anahtarları, çok sayıda alışveriş fişi. Selçuk listeyi okurken adli tıp uzmanı Murat ellerini ovuşturuyor, sabitleyemediği heyecanlı bakışlarıyla bir tavuğa benziyordu. Ona göre cinayetle ilgili en şüpheli kısımdaydılar. İşaret parmağıyla ince telli gözlüğünü burnunun üzerine yerleştirip Çavlan'a dikkatle baktı. Bir fihrist telefon numaralarının yazılı olduğu bir kağıt yok mu diye sorduğunda Çavlan iki cinayet müptelası afallamıştı. Uzun dağınık saçlarına ellerini geçirip omuzlarına kadar indiren Murat daha fazla dayanamayıp polislerin işine karıştı. Cep telefonu yok. Çavlan muhakeme yeteneğinden şüpheye düşmüş iki adama onlardan çok daha fazlasını bildiğini gösterdi. Cep telefonu 10 gündür evinden sinyal veriyor. İhtiyacı olan telefon numaralarını bir yere yazmış mı? Hayır diye cevaplarken maktulün cep telefonsuz gezmesinin nedenlerine kafa yoruyordu Selçuk. Aynı soruyu da boğuşan Murat listedeki ikinci en önemli konuya gelinmesi için sabırsızdı. Çavlan beklediği soruyu sorunca rahatladı. Alışveriş fişleri. Halen önceki sorunun açmazındaki Selçuk küçük bir torbanın içine doldurulmuş fişleri göstererek ceketinin iç cebinden çıktılar. Gittiği her yerden fiş almış ve biriktirmiş. Kredi kartı yok. Bankamatik kartını da sadece maaşını çekmek için kullanıyormuş. Bu fişler cep telefonunu yanında taşımayan birinin geçmişteki izlerini sürmenin tek yoluydu. Artık belge iadesi almak için bile biriktirilmeyen değersiz fişler soruşturmanın en önemli belgelerine dönüşmüştü. Cemaatçilerin soruşturması için çok önemli bir fişi yok etmesi riskini göze alamazdı. Güvensizliğini gizlemeye çalıştı. Vaktim çok az, o fişleri hemen alacağım. Selçuk yalanını yakalamış kadar şüpheci baktı ama başbakan tarafından bizzat görevlendirilmiş, cinayet büro amirini başından savmak o kadar kolay değildi. Ayrıca işi yokuşa süren hali artık bıkkınlık verecek ve karşısındaki insan azmanını asabileştirecek bir seviyeye gelmişti. Çavlan'ın beklediğinden daha kolay oldu. Tek tek görüntülerini alırız. Sen teslim aldığına dair tutanak imzalarsın dedi Selçuk. Çavlan kabul edince cinayetlerin fotoğrafçısı Angarya işe başladı. Devletin korkuluğu çekim boyunca çok değerli belgelerinin başından ayrılmayarak güvensizliğini ilan ediyordu. Küçük kağıt parçaları dolu şeffaf poşeti ceketinin iç cebine koyduktan sonra tutanağı imzaladı. Artık köşkten katille çıkmaktan çok onu dışarıda aramanın hazırlıklarını yapıyordu. Bunu düşündüğünde asla peşini bırakmayan başarısızlık korkusu boğazını düğümledi. Koca devletin içindeki dev bir şebekeyle karşı karşıya olmanın mazeretlerini sıralayarak kendini rahatlattı. Merdiveni çıkarken aramayı yapan ekibin başı Ali, Mert'le konuşuyordu. Mert yukarı bakıp ellerini iki yana açarak hiçbir şey bulunamadığını gösterdi. Çavlan korkuluğa yaslandı. Salondaki şüphelilerin üzerinden çıkanların konulduğu torbaları göstererek, ''Torbalardaki evrakı dosyaları ayırın, iki kişi salonda tekrar arama yapsın.'' diye emretti. Ayakta durmaktan bitkin korumalar artık kendilerini bile koruyamayacak haldeydi. Başbakanın odasına yöneldiğinde koruma müdürü Cevdet, ''İçişleri Bakanımız da içeride, önce uygun olup olmadığını sorayım.'' diyerek Çavlan'ı durdurdu. Cevdet izni alıp ona yolu açtıktan sonra girdiği odada sessizliğin çöktüğü, suratların asıldığı bir gerilim vardı. Kimse varlığını aldırmamış, başını çevirip bakmamıştı bir de. İçişleri Bakanı üzeri evrakla dolu masanın köşesinde son birkaç dosyada göz gezdirdikten sonra başbakana döndü. Cemaatle ilgili hiçbir evrak yok. Herhangi bir isim listesi de yok. %90'ı gizliliği bile olmayan hizmete özel formalite evrak. Başbakan Çavlan'a bakıp onun soruşturması için çok önemli olan soruyu, protokolün olduğu yan odayı işaret parmağıyla göstererek sordu. ''Oradaki bütün evrakı topladınız mı? Titiz arama yaptınız mı?'' İçişleri Bakanı kıytırık bir polis amirinin karşısında sorulan bu sorudan rencide olduğunu gizlemeden sesinde sitemle yanıt verdi. ''Odayı bir de didik didik aradık. Oradaki evrakın tamamının bu masanın üzerinde olduğunun güvencesi benim.'' Masaya davet edilmeyen Çavlan, kara tahtanın önünde unutulmuş bir öğrenci değersizliğinde hissediyordu ve gücüyle zehirlenmiş başbakanın hiddetinin karşısındaydı. Başbakan ona anlat dediğinde mazeretlerinin hiçbir faydası olmayacağını bilerek soruşturmasının ne kadar detaylı olduğunu ustaca sergiledi. Başbakan iyi özetlenmiş soruşturmayı aklında bir süre tarttı ve Çavlan'a gözlerini dikerek hükmünü açıkladı. ''Yani eski olması muhtemel üç parmak izi ve birkaç saç telinden başka hiçbir şey yok. Tanıklardan önemli bir bilgi yakalamazsak katil elini kolunu sallayarak buradan çıkacak.'' Konuşmaya başladığında yorgun bir kayıtsızlıktan başka mana bulunmayan yüzü her kelimesinde an be an değişmiş yeni bir ifadeye bürünmüştü. Hayranı olduğu adamın yüzünde öfkeyle hayal kırıklığının küçük mimiklerle oluşmasını izleyen Çavlan bütün damarlarının düğümlendiğini hissetti. Başbakanın sarkık alt dudağında kızgın bir aşağılama belirdiğinde kederini korku bastırdı. Aşağılayıcı bakış sessizlik içinde uzadığında hissettiği utanç korkudan da beterdi. Şefkatli kudretin yerinde artık kendisi için bile varlığını değersizleştiren bir ön yargı vardı. Başbakan akrabası olmasa bu torpili yapmaz, düşüncelerini de kelimelere dökerdi. Küskün birinin zoraki konuşmasından farksız Çavlan'ın yüzüne bakmadan ''Aşağıya hazırlayın, ifademi alacaksınız.'' dedi. Çavlan odadan çıktığında büyük korkusu başarısızlık boğazına sarılmıştı, zihni bulanıktı ve her adımında ayaklarının yere gömüldüğünü hissediyordu. Sorgu odasına girip başbakan geliyor ifadesini alacağız dediğinde Mert telaşlandı. Çavlan küçük pencerenin önüne doğru yürümüş, dışarıdaki bahar canlılığına bakarken içinde cılız bir ses toparlanması gerektiğini mırıldanmaya başlamıştı. Ama onu kendine getiren öfke oldu. Hatay'da devletin bekası için yaptıkları aklına gelince kendisine biçilen değersizliğin büyük bir nankörlük olduğunu düşünüp isyan etti. Başbakanın haberi yoktu ama o zaman kendini riske atıp belki de hükümeti kurtarmıştı. Halen bunun vicdan azabı içini kemiriyor ve bunun ömrü boyunca devam edeceğini biliyordu. Üstelik buradaki soruşturmasında da hiçbir eksik yoktu. Başbakanın odasından çıkmasıyla köşk sarsıldı. Sanki bir dev koşarak onlara doğru geliyordu. Korumaların koşuşturması sorgu odasının önüne kadar devam etti ve başbakan hizmetkarlar için yapılmış lanetli odaya girdi. Çavlan başbakanı şüpheli sandalyesine buyur ederken halen aşağılanmanın gururunda açtığı yaraya ve vefasızlığa sistemini bastırıyordu. Başbakan oturmalarını işaret edene kadar katip ve hayalet ayakta hazır olda beklemişti. Onları süzerek aslında bir mütevazılık ve devlet kurallarına bağlılık şovundan başka bir anlamı olmayan ifadesine başlaması talimatı verdi. Mert kamerayı çalıştırırken şovunu parlatacak diye şüphelilerden farkının olmadığı vurgusunu yaptı ve devam etti. Bu cinayette dokunulmazlık yok, ben de diğer şüpheliler gibi ifade vereceğim. Bu odada yaşananların kulaktan kulağa alçak gönüllü başbakan destanı olarak yayılacağını biliyordu. Çavlan başbakanın karşısına oturup o zaman kimlik tespitinizle başlayalım diyerek katibe döndü. Kimlik bilgilerini sorması gereken katip heyecandan repliğini unutmuş amatör bir aktör gibi kala kalmıştı. Bilgisayar ekranının ardından bir süre afallamış bakıp kısa öksürdükten sonra titreyen sesiyle ad ve soyad sordu. Oynadığı oyundan keyif aldı her halinden belli başbakan. Ya siz önce nüfus cüzdanı istemiyor musunuz? Bakmıyor musunuz? Bu söylediği kişi midir, değil midir diyerek ayrıcalık istemeyen yüce gönüllü insan rolüne devam etti. Kapının dışından içeriği dinleyen Cevdet Başbakan'ın nüfus cüzdanını katibin antika masasının üzerine bırakarak geri çekildi. Kimlik tespitinin ardından en az katibinkiler kadar formaliteden olan Çavlan'ın sorularıyla devam etti sorgu. Hakan Durmaz'ın fotoğrafına bakıp görüntüleri izlediğinde devlet baba hüznüyle onu daha önce hiç görmediğini söyledi. Sadece birkaç dakika önce bir üst katta Çavlan'ı aşağılayarak yargıladığı halinden çok farklıydı. Ya kızgınlığı geçince fikri değişmiş ya da kendi elleriyle dokunulmazlığını kaldırmış kudretli insan rolüne kendini fazla kaptırmıştı. Sorguladığı adamın onu suçlayabileceği hiçbir eksik kalmayana kadar doğru soruları sordu Çavlan. Hiçbir olasılığı atlamadığını gösterdi. Son zamanlarda ölüm tehdidi aldınız mı? Başbakan bu oyunun gerçekliğini kendisine özel bir soru gelince hissetmiş ve yeniden hedefin kendisi olduğu korkusuna kapılmıştı. Ülkenin yarısı benden nefret ediyor. Daha büyük tehdit olabilir mi diye soruyla yanıt verdi. Çavlan genellemeyle geçiştirilmeyecek bir soru sormuştu. Son dönemde özel tedbir alınması gereken bir tehdit oldu mu diyerek ısrar etti. Başbakan devletin içine sızmış cemaati anlatıp soruşturmanın yönünü çizmesine karşın diğer ihtimalleri göz ardı etmeyen Çavlan'a bir an kızıp sonra hak verdi ve yanıtladı. Her zaman olanlar dışında bir tehdit yok. Aksine birkaç yıl öncesinde çok daha fazla olurdu senin bahsettiğin gibi tehditler. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorarak sorgunun bittiğini ilan etti Çavlan. Aslında sorgulanan kendisiydi ve başbakanın hükmünü merak ediyordu. Başbakan hayır yok derken Çavlan'a dair ön yargılarından arınmış görünüyordu. Mert kamerayı kapatıp katibin yazıcısı canlandığında zanlı yeniden başbakana dönüşmüştü. Onunla birlikte odadaki herkes ayağa kalktı. Başbakan ifadesini imzalarken karanlık odanın sonundaki hayalete baktı. Mütevazı lider oyunundan sıkıldığı belliydi ve Çavlan gerek yok efendim dediğinde kolay gelsin diyerek kapıya yöneldi. Cevdet masanın üzerindeki nüfus cüzdanını alıp dışarı fırlamıştı bile. Ahşap narinliğindeki köşk bu kez devletin hakiminin uğurlanması telaşıyla sarsılıyordu. Başbakan korumalarında göz gezdirip Cevdet'e ''Hepiniz ifade verdiniz değil mi?'' diye sorarak ne kadar kuralcı ve titiz olduğunu bir kez daha sergiledi. Evet yanıtını alınca dış kapıya yöneldi. Koruma duvarının içinde başbakanla yan yana dışarıya kadar yürüdü Çavlan. Kapıdan çıktıklarında MİT müsteşarının da yanlarında olduğunu fark etti. Onun da formalite ifadesi üst katta alınmıştı. Bahar çiçek kokulu bir rüzgar ve tomurcuklanmış dalların arasından sızan yumuşak bir ışıkla kasveti dağıttı. Ahşap mahpusluktan sonra mermer basamaklar özgürlük hissi veriyordu. Polisin barikat demirlerinin ardında içeride yaşananların merakıyla flaşlar patlarken basın danışmanı başbakana "Efendim açıklama yapacak mısınız?" diye sordu. Skandalın yükünü ev sahibinin sırtlanacağını söylerken dudakları küfür ediyormuşçasına öfkeyle kıpırdadı. "İstanbul Emniyet Müdürü'nün açıklama yapacağını söyleyin. Ben gittikten sonra o konuşacak. Yediği haltı kendi anlatsın." Mavi turuncu ışıklar saçan büyük cipler arasından makam aracı yanaşırken başbakan Çavlan'a dönüp "Sana güveniyorum. Allah kolaylık versin." dedi. Başbakan ve MİT müsteşarı koruma çemberinde mermer basamakları inerken koruma müdürü Cevdet Durmuş dazlak kafasını okşayarak piyonlarının hamlelerini izliyordu. Başbakan aracına bindiğinde telsizini kemerine takıp cinayet bilgisini ilk kendisiyle paylaşan Çavlan'a minnet borcunu altın bir öğütle ödedi. "Sevgisinden kork çünkü azaptır." Şişman diye tarif edilmesine birkaç kilo kalmış adamın makam aracının arkasındaki otomobile çeviklikle atlayışını izledi Çavlan. Öğüdüne şaşırmış ama aklına yazacak kadar önemsememişti. Tek düşünebildiği başbakanı "sana güveniyorum" sözünün ağırlığıydı. Yeniden o aşağılayıcı vazgeçilmiş hale düşmekten çok korkuyordu. Kapısının üzerinde yaldızlı bir tuğra olan tahtadan hapishaneye dönerken başarı hayalleri kuramayacak kadar güçsüzdü. Köşke girdiğinde İstanbul Emniyet Müdürü isteksiz adımlarla merdiveni iniyor, ceketini kravatını düzeltirken devlet adamına yakışır bir sorumluluğu üstlenme rolü planlıyordu. Umudu skandalın ağır yükünü kendi omuzlarına yüklediği son şovunun takdir toplamasıydı. Artık torpilli polisten nefret etmeyecek kadar hazin sonunu kabullenmişti. Yanına geldiğinde bir ayna karşısındaymışçasına dönerek Çavlan'a "Nasıl görünüyorum?" diye sordu. Moral verilmesine ihtiyacı olduğunu, coşkulu bir övgünün işe yarayacağını biliyordu Çavlan. Ama sadece iyi diyebildi. Saçı, kaşları ve bıyığı kömür karası polis müdürü onun doğasının ketum olduğunu anlayarak gülümsedi ve ilk kez babacan göründü. Tıknaz adam dev beyaz kapıdan çıkarken aslında uğruna bir ömür harcayıp binlerce günah işleyerek ulaştığı makamını terk ediyordu. 5. Bölüm. Köşke girdiğinde yüzbaşı Rıza sorgu odasından üniformasının kollarını silkeleyerek çıkıyordu. Barut izi ve el sıvabı işlemini yaptırmıştı. Yılışık asker göz kırparak merdivene yöneldi. Yukarıdaki salondansa MİT İstanbul Bölge Müdürü Yaşar Tuncer iniyordu. İfadesini vermişti ve yanından geçerken sorgu odasını gösterip "El sıvabı burada alınıyor değil mi?" dedi. Cinayet büro amiri bilgisayar dolu odaya girdiğinde Onur telefonu kapatıyordu. Son bilgiyi hemen paylaştı. "MOBESE'den ilk sonuçlar geldi. Evinin olduğu Bakırköy'den buraya gelinceye kadar izlemişler. Yanında biri yok. Olay yeri inceleme, arabayı aradı, tutanağı getirdiler. Silahını arabada bırakmış. Onun dışında çer çöp." Görüntülerde yeni bir bilgi olmadığı belliydi. Sormaya gerek duymadı Çavlan. Delil torbalarından evrak ayıklayan ekibini izleyerek Yaşar'ın el sıvabı işleminin bitmesini ve buluşacakları odaya dönmesini bekliyordu. Savcı öfkeden kızarmış halde karşısına dikilince soruşturma hakkında bilgi verdi. MİT'çinin odaya dönmesini izlerken devlet sırrı sayılan bilgileri gizliyor, suç işliyordu. Savcının protokolün beklediği odaya girmesini bekledi. Üst kattaki kapı kapandığında Yaşar'la konuşma sürelerinin sınırlı olacağını bilerek acele etti. Yaşar'ın koruması Ferhan, psikopat, arka sokak serserisinin saygı raconunda önünü ilikleyip kapıyı kaçtı. Yaşar misafirlerinden kurtulan ev sahibi rahatlığında masanın baş köşesinde yayılmıştı. Çavlan'ın oturacağı yanındaki sandalyeden ceketini alırken "hiç gitmeyecekler sandım" diyerek samimiyetini gösterdi. Ceketi özenle katlayıp diğer sandalyenin üzerine yerleştirirken dedikodu yapıyordu. "Artık karakterleri makamları olmuş, böyle hayat geçer mi arkadaş?" Gömleğinin 3. düğmesine kadar düğümü inmiş rengarenk kravatını çekiştirirken Çavlan'dan sözlerine bir destek bekliyordu. suskunluğuna hayretle baktı, çağrılan devlet resmiyetinden ibaret bir adam olduğunu gösterdi. Birazdan bakanların ifadesini almaya başlayacağız, vaktimiz sınırlı. Yaşar Başbakan karşısında sadakat rolüyle kalın bir kabuğun içinde görünmeye çalıştığını düşünmüştü Çavlan'ın. Şimdi yanıldığını anlıyor ve onun içine gömülmüş bir insan olduğunu görüyordu. Başarısının sırrı herkese ilişki kurma yeteneğiydi ve samimiyet yaratamayacağı bu buzdan adam karşısında afallamıştı. İpek gömleğindeki altın kaplama kol düğmelerini kumaşta küçük bir kırışıklık yaratmayacak kadar titizce çıkarırken resmiyete bürünmemek için direndi. Bakma şimdi başbakan söyleniyor, eskiden çok mutluydu. Cemaat, Ergenekon ve balyoz operasyonlarıyla bütün muhaliflerini yok edip askeri vesayeti ortadan kaldırırken meydanlarda o davaların savcısı olduğunu söylüyordu. Devletin sırlarına vakıf bir bitçi değil de ağzı çok gevşek, umursamaz, kötü bir istihbaratçıya benziyordu. Çavlan onu sempatik gösteren bir şeytan tüyü olduğunu düşünürken karşısındakinin bunu özenle oluşturduğunun farkında değildi. Yaşar dirseklerini masanın üzerine dayayıp kol düğmesini antika ahşap masa üzerinde çevirirken ''Neyse acelemiz var değil mi? Hemen konuya gireyim.'' dedi. MİT cemaati yıllardır takip ediyor. Onlar hakkında rapor doludur. İçlerinde adamlarımız da var. Biz hep uyardık da başbakan dinlemedi. Ama odasında dinleme cihazı bulununca bana polis teşkilatı içindeki cemaatçileri tespit etmem için tam yetki verildi. Sonuçta MİT'e de sızmışlardı. Ve ben büyük bir gizlilik içinde çalışmaya başladım. Önce tek tek tespit ederek bir liste oluşturmayı hedefledim ama mümkün değildi. Özgüveni üzerine tam oturmuş adam yenilgisini hiç gocukmadan anlatıyordu. Artık o kadar güçlüydüler ve onların gücüne bütün teşkilat öylesine yaltaklanmıştı ki ayırt etmek imkansızdı. Muhbirlerim içinde bile vardı, beni onlara rapor ediyorlardı. Bana da tek seçenek kalıyordu, cemaatin arşivine sızmak. Büyük hedefinin motivasyonuyla toparlanmış sesi güçlenmişti. Aslına bakarsan hiç umudun da yoktu. Boşuna geçen aylardan sonra biri benimle temasa geçti. Ne kadar büyük müjde verdiğinden habersizdi. Sonuçta benim onun gibi yüzlerce muhbirim olduğunu zannediyor biri var. Cemaatin merkezine çok yakın. Başbakana da hayran ama kafası çok karışık dedi. Bin şüphe bir umutla adı ne diye sordum. Düz kaşları dalgalandı ve kara gözyaşı sanki aşağı akıyormuş gibiydi. Hüzünle bakarken bükülmüş dudakları kıpırdadı. Muhbirim Hakan Durmaz dedi. O andan sonra benim tek umudumdu. Başbakanı olan hayranlığını kullanmaya karar verdim. Müsteşardan başbakanla görüşme ayarlamasını istedim. 3 gün sonra başbakan İstanbul'daydı ve müsteşar o günün akşamı onu başbakanın konutuna getirmemizi söyledi. Henüz ben bile konuşmamıştım Hakan'la. Sadece uzaktan birkaç kez takip ettim. İkna edememe riskini göze alamazdım. Herhalde 15 gün önceydi. Muhbirim onu Üsküdar'da bir arka sokağa getirdi. Artık gömleğinin kırışmasını önemsemeyecek kadar gergindi Yaşar ve kollarını kıvırırken o akşamı kısaca anlattı. Detaylar zihninde canlanıyordu. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 78.